Ayrım 25, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 298. Baskıya verirken. Bu kitabın son satırları Kasım 2016'da yazıldı. Yani 2015'teki tekrar seçimin birinci yıl dönümündeyiz. Kitabın yayına hazırlandığı günlerde gazete haberlerinin başlıkları arasında şunlar var. Cumhuriyete Operasyon. Cumhuriyet Gazetesi'nin 15 yazar ve çizeri hakkında gözaltına alma kararı alındı. 12'sinin evi bürosu arandı. Gözaltına alma işlemi tamamlandı. Genel Yayın Müdürü Murat Sabuncu, yazar Hikmet Çetinkaya, Bülent Yener, Turhan Günay, Aydın Engin, Eser Sevinç, Hakan Kara, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve karikatürist Musa Kart. Yaşının ileri olması nedeniyle gözaltına alınamayan yazar ve Cumhuriyet'in imtiyaz sahibi Orhan Erinç ile yurt dışında bulunan yazar Can Dündar ile Cumhuriyet'in icra kurulu başkanı Akın Atalay'ın evleri arandı. Tutuklanmalarının gerekçesi olarak FETÖ örgütünün üyesi değiller ama örgüte yardım ediyorlar gibi bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet'in görev başındaki yöneticileri öyle bir yardım etmenin mümkün olmadığını, tam tersine Cumhuriyet'in Fethullah Gülen hareketinin tehlikelerini 10 yıllardan beri açıklayan yayın organlarının başında geldiğini hatırlattılar. Gazetenin İstanbul ve Ankara bürolarına her gün binlerce kişi ziyarete gidiyor, olayı protesto ediyor. Burada Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasının iki adet resmi var. Birinci resimde Cumhuriyet'in manşeti Gülenciler terör örgütü ve Sezer uyarmıştı şeklinde, ikinci Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti yayınımız durduruldu şeklinde. Alt yazısı şöyle: Cumhuriyet Gazetesi'nin ve veya mensuplarının Fethullah Gülen'le veya örgütüyle ilişkisi olduğu, hele o örgüte yardım ettiği iddiasının gerçeklerle taban tabana zıt olduğu gazetenin tüm okurlarının malumudur. Bunun kanıtlarını görmek için gazetenin koleksiyonunu karıştırmak yeterlidir. Burada iki gazete sayfası o gözaltına alma kararları üzerine gazeteyi ziyaret eden binlerce kişiden biri olan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından fotokopileri çıkarılarak ilgililere dağıtıldı. Gülencilerin terör örgütü oluşturduğunu ifade eden bir haberi daha 2002 yılında manşetten yayımlanmıştı. 2005 yılında manşette Cumhuriyet'in yayını Gülen'e yönelik bir eleştiri yüzünden durdurulduğu haberi vardı. Bahçeli ve Başkanlık. Hükümet ve MHP Genel Başkanı şu sıralarda demokratik parlamenter rejim yerine başkanlık sistemini getirme girişimini görüşmekle meşguller. Başbakan Binali Yıldırım son olarak "Başkanlık gelmezse ülke bölünür" diye bir iddia ortaya attı. Kışanağa tutuklama. Diyarbakır Belediyesi eş başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı 26 Ekim 2016'da gözaltına alındılar. 30 Ekim 2016'da tutuklandılar. Belediye başkanlığından alındılar. Yerlerine Ankara Etimesut ilçesi kaymakamı kayyum olarak atandı. İdam, gene idam, gene idam. Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir diğer konusu idam cezasının yeniden getirilmesi. Bu konuda bir anayasa teklifi yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı da tasarının meclisten geçmesi halinde onu derhal imzalayıp yürürlüğe koyacağını bir defa daha açıkladı. Yozgat, Mersin ve Uşak'taki şehitlerimiz. Gazete haberlerine göre bir gün önceki şehit sayısı 3 oldu. Çukurca'da şehit olan 3 askerden Yılmaz Özgürhan Kula Yozgat'ta, Barbaros Yılmaz Mersin'de, Süleyman Aydındağ ise Uşak'ta ağıtlar arasında toprağa verildi. Bu haberler gazetelerin sayfalarından, televizyonların haber yayınlarından eksik olmuyor. Günden güne sayıları değişiyor ve bu ülkenin tüm insanlarının yüreğini dağılıyor. Suriye'den sonra Irak. Türkiye'nin Irak'taki koalisyon güçlerine katkısının arttırılması yolundaki haberler gündemde. Güneydoğu sınırlarımıza tank birlikleri gönderildi. İktidar sözcüleri Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da milli menfaatlerini korumak kararında olduğunu vurguluyorlar. Tezcan'a saldırı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'da silahlı saldırıyla bacağından vuruldu. Saldırgan bunu muhalefetin tutumunu izlerken tahrik olduğu için yaptığını açıkladı. HDP milletvekillerinin tutuklanması ve HDP yöneticilerinin tutuklanmaları başladı. 4 Ekim'de gözaltına alınan, aralarında eş başkanların da bulunduğu milletvekilleri 5 Ekim'de tutuklandılar. Kitabın ekler bölümünde sakıncalarına işaret edilen dokunulmazlık kaldırma işlemi gerçekleştikten sonra HDP'lilerin eski dosyalarına dayanan iddialarla 9 milletvekili tutuklandı. Daha sonra da HDP meclis grubu toplantılarına yaptırımlar uygulanması başladı. Mecliste tüm partilerin grup toplantılarına konuk davet edilirken HDP'ninkilere izin verilmedi. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen konuşmasını büyük kısmı boş kalan grup salonunda yapmak zorunda kaldı. Haberler böyle devam ediyor. Tabii bu kitap basılıp da siz değerli okurlarımın eline geçinceye kadar neler olacak tahmin etmek kolay değil. Son söz. Bu kitapta kayıp yaz diye andığım 2015 yazında olup bitenleri daha önceki yılların olaylarına da değinerek özetlemeye çalıştım. 303 sayfalık bu özet içinde yazamadığım veya yeterince yer veremediğim konular elbette var. 2015 yazından da geriye dönük olarak anlattığım ve hatırlatmalar yaptığım zamanlarda kimi olumlu, kimi olumsuz, pek çok önemli olay yaşadık çünkü. Ama sanıyorum bu 303 sayfa içinde yazabildiklerim, değerli okurlarımın 2000'li yıllarda demokrasimiz açısından nerelerden nerelere geldiğimizi hatırlamalarına katkıda bulunabilecek. Bu kitabın ön sözünü yazarken 2015 yılının yazında kaçırılan fırsatın ne olduğunu bir cümleyle özetlemek için demiştim ki, 1 Kasım 2015 günü Türkiye'nin siyasi tablosu yeniden 7 Haziran 2015'ten önceki haline döndürüldü. Şimdi bu son sözü yazarken şu sırada yaşanan uygulamaları göz önünde tutarak şöyle demek gerekir. Türkiye'nin siyasi tablosu 7 Haziran 2015'ten önceki halinden de çok daha geriye döndürüldü. Ama buna bir şey daha eklemek gerekli. Türkiye büyük ve demokratik bir ülkedir. Demokrasinin varlığını hala muhafaza edebilen tüm imkanlarını kullanarak yeniden eski günlerinden de daha demokratik ve daha güzel günlere ulaşması uzun sürmeyecektir. Değerli okurlarıma teşekkürlerim ve en iyi dileklerimle, sevgiler, saygılarla, Altan Öymen. Ekler, gündemimizden hiç çıkmayan 3 konu. Hala bitmeyen idam tartışmasının 2007'deki manzarası, kürsüye ellerindeki iple çıkan siyasetçiler, dokunulmazlıkları kaldırma merakının 1994'teki sonuçları ve hakaretamiz konuşmaların 2015 yılına yansıması. Bu ekler bölümünü kitapta anlattığım konularla ilgili birkaç yazıya ve konuşma metnine ayırdım. Metinlerden biri artık yayın hayatından ayrılmış olan Radikal Gazetesi'nde yazdığım bir yazı. Son sıralarda yeniden gündeme giren idam konusunda. Biri de Hürriyet'in değerli karikatüristi Latif Demirci'nin bir karikatürünün anımsattığı durum üzerine. O da Radikal'de çıkan bir yazı. Üçüncüsü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimiyle ilgili bir açıklama. Benim de içinde olduğum diyalog grubunun o girişiminin sakıncalarına değinen açıklaması. İdam cezası konusu 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yeniden gündeme geldi. Bu defaki gerekçesi darbe girişimine katılma suçunu işleyenlerin durumuydu. Aynı konu 2007 genel seçimi öncesinde de bir başka nedenle güncelleşmişti. Bu yazı 2007'deki seçim kampanyası sırasında yazılmıştı. Radikal 17 Temmuz 2007. Bu seçimin yani 2007 seçiminin en unutulmaz tartışması, sen asmadın ben asardım. İdam mahkumlarını evvelden şehirlerin meydanlarında asarlardı. Ben o sahneleri görenlerden biriyim. Bu tartışmayı ürpererek izledim. Tartışmanın sözleri de geçmişteki tutumlara uymuyor. Dün seçim kampanyasının son haftasına girdik. Geride kalan haftaların akıllarda kalan en hararetli konusu sen asmadın, ben asardım tartışmasıydı. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk konuları uzun bir süre onun gölgesinde kaldı. Eğitim ve sağlık konuları da. Tartışmanın iki kahramanı vardı. Biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi, öteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İkisi de Abdullah Öcalan'ı asmadın veya asmıyorsun diye birbirlerini suçladılar. Bahçeli'nin suçlamasına Erdoğan şu cevabı verdi. Madem ki yapabiliyordun, sen neden yapmadın? Niye geciktirdin? Bahçeli de kendisinin hükümette bulunduğu sırada koalisyon ortağı olduğunu, her istediğini yapamadığını söyledi. Erzurum'daki mitingine eline 3 metrelik bir urgan alarak çıktı, ipi kameralara doğru tutarak dedi ki,
''Mecliste tek başına iktidar olan sensin, o zaman neden asmıyorsun? Oğluna gemi alacak paran var da asacak ip mi bulamıyorsun? Al bu ipi, ben veriyorum, hadi al, as.''
Buna Erdoğan aynı şekilde bir cevap verdi. Bahçeli cevabın cevabını verdi. Tartışma bu üslup içinde günlerce devam etti. Gazetelere yansıdı. Kimi yazarlar Bahçeli'yi haklı gördü, kimileri Erdoğan'ı. Ankara'daki asma yeri saman pazarıydı. Tartışma insan asma fiilini görmeyenleri nasıl etkiledi bilemem. Ben o fiili görenlerden biriyim. Bu yüzden o sözleri ve yazıları tüylerim ürpererek izledim. Gazeteciliğe başladığım yıllarda 1950'lerin başlarında idama mahkum olanlar şehirlerin meydanlarında asılırlardı, herkesin görebileceği şekilde. Ankara'da asma yeri saman pazarı meydanıydı. Asma günü önceden ilan edilmezdi ama kulaktan kulağa duyulurdu. Bir gece yarısından sonra meydanın ortasına bir sehpa kurulurdu. Duyanlar zaten önceden gelmiş olurlardı. Duymayanlar da o hazırlığın haberini alınca koşar gelirlerdi. İdam dönemin izleyici toplayan gösterilerinden biriydi. Bugünün reytingi yüksek bazı vurmalı öldürmeli TV filmleri gibi. Muhabirler ve foto muhabirleri zaten yerlerini almış olurlardı. 1950'lerin başlarında iki defa gazetem beni o iş için görevlendirdi, izledim, yazdım. Burada hatırlamak bile istemiyorum. İzlemesi de korkunçtu, yazması da. İdam edilenlerden biri birden fazla kişiyi taammüden, yani önceden tasarlayarak çok gaddar şekilde öldürmüştü. O suçu işlediğinden kimsenin şüphesi yoktu. Ceza sistemimizin en ağır cezasına çarptırılmasına kimsenin itirazı olamazdı. Ama ceza sistemimizin en ağır cezası ölüm cezası mı olmalıydı? Bu o zamanlarda da tartışılıyordu. Ben bir yandan gazetecilik yaparken bir yandan siyasal bilgiler fakültesinde okuyordum. Ceza hukuku derslerinde ölüm cezasını gerekli görenlerin görüşleri kadar o cezaya karşı çıkanlarınkini de öğreniyorduk. O idamı izlemek ikincilere hak vermek için yeterliydi. Muhabir olarak gördüğüm öteki idam, Doğu bloku için casusluk yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bir hükümlüydü. 1950'lerdeki soğuk savaş koşulları malum. Mahkum kimseyi öldürmemişti ama devlet sırlarını Ankara'daki Sovyet Büyükelçiliğine ilettiği saptanmıştı. O da çok ağır bir suçlu. Fakat o suçun suçlusu da ölüm yerine müebbet hapse mahkum edilse bunun ne sakıncası olabilirdi? Mecliste 1970'lerdeki gelenek, idamı onaylamamak. Evet, o soru o zamanlarda da çok soruluyordu. 1950'li yılların başlarında, yani bundan 50 küsur yıl önce ve ölüm cezası kalkmalıdır, en ağır ceza müebbet hapis cezası olmalıdır diyenler artıyordu. Gerçi idama gerek yok, müebbet yeter düşüncesinin uygulamaya geçmesi kolay olmadı. Ama o yolda bir süreç başladı. Önce 1960'larda idam cezasının infazının aleni, yani herkesin gözü önünde olması usulü kaldırıldı. Sonra 1970'lerin ikinci yarısında mahkemelerin verdiği cezalar meclise onaylanmak için geldiğinde meclis çoğunluğu o onay işlemini ertelemeyi gelenek haline getirdi. Dolayısıyla idama mahkum olanların cezaları kalkmadı ama uygulanmadı da. Mahkumlar resmen idam mahkumu da olsalar hapishanedeki köşelerinde yaşamaya devam ettiler. 80'li yıllarda ise 12 Eylül dönemi hariç o gelenek daha pekişti. 1984'ten sonra artık hiçbir idam cezası uygulanmadı. İdamı tamamen kaldıran yasanın çıktığı 2002 yılında cezası uygulanmayan resmi idam mahkumlarının sayısı 76 idi. Cezaları müebbet hapse çevrildi. Bu gelişmenin temel gerekçeleri şunlardı. 1. Suçluları işledikleri suç ne kadar ağır olursa olsun devlet eliyle öldürmek medeni değildir. Kaldı ki onları öldürmek onları çok daha ağır bir ceza olan ömür boyu hapis cezasından kurtarmaktır. 2. İdam cezasının o cezanın konusu olan suçlar için caydırıcı olacağı ve o suçların işlenmesini önleyeceği görüşü hiçbir zaman kanıtlanmamıştır. Yüzyıllar içinde edinilen deneyimler o suçların idam cezası var olsa da azalmadığını göstermiştir. 3. Adalet tarihinde adli hata örnekleri az değildir. İdam cezası öyle bir hata halinde telafisi mümkün olmayan bir cezadır. Arınç, asacağız keseceğizlerle bir yere gidemezsiniz. Meclis'te 2002 yılının 1 ve 2 Ağustos günlerinde idam cezasını tamamen kaldıran yasa değişikliği yapılırken konuşmacıların çoğunun vurguladığı gerekçeler de bunlardı. Gerçi o yasa değişikliği Kopenhag kriterlerinin gereklerinden biriydi. Meclise gene o kriterlerle ilgili diğer değişikliklerle birlikte aynı paket içinde sunulmuştu. Ama söz alan bazı milletvekilleri biz bunu sadece Avrupa Birliği istediği için değil, kendi düşüncemizde böyle olduğu için yapıyoruz diyorlardı. Mesela o zamanki üçlü koalisyon hükümetin partilerinden DSP grubunun sözcüsü Masum Türker diyordu ki, ''Değerli arkadaşlar, bugün burada idamı tartışıyoruz.'' Demokratik Sol Parti geçtiğimiz dönemlerde sürekli bizden önceki arkadaşlarımız idamın kaldırılması için önerge vermiştir. Biz Demokratik Sol Parti olarak her koşulda idama karşı bir partiyiz. Nitekim parlamentomuz 1984 yılından bu yana bu konuya uymuştur. Bir nevi moratoryum ilan etmiştir. Üçlü hükümetin ortaklarından Anavatan grubu sözcüsü de aynı yönde konuşuyordu. Yasanın esasına MHP karşıydı. Hükümet üyesi olmasına rağmen bunu idam cezasının kalkmasını istemiyordu. Sözcüleri bugün Devlet Bahçeli'nin sözlerine benzer bir şekilde asmaktan söz ediyordu. O zaman muhalefette olan AKP'nin sözcüsü Bülent Arınç'a gelince, o kendisinin kişisel düşüncesine tam uymasa da ölüm cezasının kaldırılmasının artık bir zaruret olduğunu belirtiyordu. MHP sözcülerinin görüşlerine cevap olarak da şunları söylüyordu. Ben bu konuyu seçim meydanlarında istismar edilmesin diye konuşuyorum. Bugüne kadar yapıldı. Kim yaptıysa. Ben yaptıysam en kötü işi yapmışımdır. Ama yapmayacağız. Artık Türkiye bunu istemiyor. Türkiye bu çatışmadan kurtulmak istiyor. Bölgede ülkemizde terörün durması karşısında silahlı kuvvetlerimizde, parlamentomuzda yaraların sarılmasının ekonomik ve insani boyutla ancak mümkün olacağını söylüyor. Ama bunları görmeden asacağız, keseceğizlerle Türkiye'de bir yere gidemezsiniz. Üstelik asamazsınız da, asmanız da mümkün değil. Geldiğimiz nokta bu. Evet, işin geçmişinin özeti bu. MHP idam cezasının kaldırılmasına karşı ama koalisyon ortağı olarak katıldığı Ecevit hükümetindeyken bu karşı tutumunu hükümeti sarsacak hale getirmemiş. Kaldı ki daha önce üçlü hükümet üyesi olarak altına imza attığı belgeler var. Ulusal programdaki biz bugüne kadar idam cezası infaz etmedik, bundan sonra da o gereğe uyacağız vaadini o da onaylamış. AKP ise asmak kesmekten yana olmadığını o zamanlar yani muhalefetteyken gayet açık ifade etmiş olan bir parti. Bahçeli de gerçi partisinin o maddeye bir usul meselesi yüzünden oy vermeyeceğini bildiriyor ama işin esasına karşı değil. Fakat işte ikisinin de bu seçim kampanyasındaki tutumlarına bakın. Sanki MHP o zamanki ulusal programı imzalayan hükümet partilerinden biri değil ve sanki AKP o zamanlar asmaktan kesmekten söz etmeyi ayıplayan parti değil. Hiçbiri idam cezasının kaldırılmasındaki hukuki, siyasi ve hele insani gerekçeleri hatırlamıyor. Birbirlerine sen niye asmadın diye soruyor. Bu seçim öncesinde o iki partinin de tutarlılığına güvenmenin imkanı var mı? 25. ayının sonu, sayfa 311.